Ayrım 19.
Evet, enginliğini hiçbir zaman kavrayamayacağınız bir sevgi var içimde size karşı. Bu sevginin olduğu gibi belirmesi için sizin şu parlak zekanızı kaybetmeniz gerekir. O zaman da bu bendeki bağlılığın nereye kadar gidebileceğini anlayamazsınız. Üç aşağı beş yukarı hepsi de yapmacıklı, alaycı, kendini beğenmiş, hoppa müsrif olan genç kadınlardan sakınmanızı, nüfus sahibi kadınlara, teyzem gibi akıllı uslu, size yararı dokunacak, sizi alçakça yapılmış suçlamalara karşı koruyacak, sizin söyleyemeyeceğiniz sözleri sizin adınıza söyleyebilecek, yaşlı ve azametli dullarla ahbaplık etmenizi başka ne gibi bir sebeple söylemiş olabilirim ki? Kısacası yüreğinizdeki bütün sevgiyi o ilerideki temiz meleğe saklamanızı öğütlerken bir ruh cömertliği göstermiş olmuyor muyum? Asilin yükü ağırdır demiştim. Bu söz ilk uyarmalarımın büyük bir kısmını ifade ediyorsa, kadınlarla ilişkileriniz hakkındaki fikirlerimi de şu şövalye sözüyle özetlemek mümkündür. Hepsine hizmet et ama yalnız birini sev. Geniş bir bilgi hazineniz var. Acının muhafaza ettiği kalbinizde tek leke yok, her şey güzel sizde, her şey iyi. İsteyin öyleyse. İşte şimdi bütün istikbaliniz büyük adamlara özgü olan bu iki kelime içinde. Harriet denizi dinleyecek, sizin hakkınızda ve sosyete ile ilişkileriniz üstüne düşüncelerini söylemeye devam etmesine izin vereceksiniz. Değil mi çocuğum? Çocuklarım için olduğu gibi sizin için de ileriyi gören bir göz var benim ruhumda. İzin verin de bu yeteneği hayatımın sükun içinde geçmesiyle kazandığım ve zayıflayacağı yerde yalnızlık ve sessizlik içinde büyüyen o esrarlı vergiyi sizin için de kullanayım. Buna karşılık bana büyük bir mutluluk vermenizi istiyorum. Başarılarınızdan bir teki bile alnınızda üzüntü kırışı uyandırmadan insanlar arasında yükselmenizi görmeliyim. Kısa süre içinde adınıza layık bir yer yaparsanız ve yükselişinize bunu istiyor olmaktan fazla bir yardımda bulunduğumu düşünebileyim istiyorum. Bu gizli işbirliği kendime tattırabileceğim biricik zevktir. Bekleyeceğim. Size Allah'a ısmarladık demiyorum. Ayrılmış bulunuyoruz. Elimi artık dudaklarınızın altında bulamayacaksınız ama yüreğimde nasıl bir yer tuttuğunuzu biliyorsunuzdur herhalde. Harriet Deniz. Bu mektubu bitirdiğim zaman beni çok soğuk karşılayan annemin üstümde bıraktığı etkiyle donmuş bir haldeydim ve parmaklarımın arasındaki kağıtlarda bir anne kalbinin çarptığını duyuyordum. Kondes'in bu mektubu Türen'de okumamı neden yasakladığını anladım. Ayaklarına kapanıp ağlayacağımı görmekten korkmuştu kuşkusuz. O zamana kadar benim için bir yabancı gibi olan ağabeyim Charles'la nihayet tanıştım. Ama en önemsiz ilişkilerimizde de birbirimizi sevmemize imkan bırakmayacak kadar kurumlu davrandı bana. Bütün güzel duygular ruhların eşitliğine dayanır. Bizim aramızda ise hiçbir ortak nokta olmadı. İnsanın kalbi ya da zekasıyla hemen sezebileceği en kolay şeyleri bile büyük bir bilgiçlikle bana öğretmeye kalkışıyordu. Her fırsatta bana güvenmediğini anlatmak ister gibiydi. Aşkımın desteği olmasaydı hiçbir şey bilmediğime inanan o tavırlarıyla beni gerçekten budala, beceriksiz bir adam haline getirebilirdi. Bununla birlikte beni sosyeteye takdim etti. Aklınca benim ahmaklığımın yanında onun üstün nitelikleri daha iyi belirecekti. Çocukluğum mutsuzluklarla dolu olarak geçmese, ondaki bu koruyuculuk gururunu kardeşe bir yakınlık sanabilirdim. Ama manevi yalnızlık da coğrafi yalnızlığın doğurduğu etkileri doğurur. Sessizlik orada en hafif yankıları kavramayı sağlar. Kendine sığınmak alışkanlığı da bize karşı beslenen sevginin en ufak ayrımlarını belirten bir duyarlılığı geliştirir. Madame de Morzov'u tanımadan önce sert bir bakış beni yaralar, aşırı bir söz yüreğimi işlerdi. İnlerdim bundan ama hayatın tatlı yönlerini bilmezdim acı çekerken. Oysa kloşkarttan dönüşümde vaktinden önce edinilmiş bilgilerimi tamamlayan bazı kıyaslamalar yapabilecek kıvama gelmiştim. Çekilen acılara dayanan gözlemler tam değildir. Mutluluğun da ışığı vardır. Bu yüzden Charles'ın yaptıklarına ne kadar inanmadıysam, ağabeylik hakkını kullanarak beni ezmesine de o kadar göz yumdum. Duchesse de Lenoncourt'un evine yalnız gittim. Sadelik örneği iyi bir adam olan Dük'ten başka kimse Henriette'den söz açmadı bana orada. Dük'ün beni karşılayış tarzından kızın ona gizli bir takım öğütler vermiş olduğunu anladım. Yüksek sosyete hayatına yeni atılmış her acemi kimsede uyanan şaşkınlık halinden kurtulmaya başladığımı, hırslı insanlara sunduğu imkanları anlayarak bu dünyanın zevklerini fark ettiğim ve Henriette'nin ilkelerini taşıdıkları derin gerçeklere hayran ola ola uyguladığım bir sırada 20 Mart olayları gelip çattı. Napolyon'un Elbe adasından kaçarak Paris'e yürüyüşü ve Fransa'yı yeniden ele geçirmek istemesi sırasında çıkan olaylar. Kardeşim saray ileri gelenleriyle birlikte Gand'a gitti. Ben de sık sık yolladığım mektuplara arada bir cevap almak suretiyle yazıştığım kontesin öğüdünü dinleyerek Duc de Lenoncourt'un yanına gittim. Benim içten ve bütün varlığımla Bourbonlara bağlı olduğumu gören Duc'un o bilinen iyilikseverliği yürekten bir himaye tavrına dönüştü. Beni majesteye bizzat takdim etti. Krallarında kara gün dostları çok azdır. Gençlerin katıksız hayranlıkları, hesapsız bağlılıkları vardır. Kral insandan anlardı. Bu yüzden Tuileries'deki hiç dikkat uyandırmayan kimse Gant da ilgileri üstünde topladı. 18. Louis'nin hoşuna gitmek mutluluğuna erdim. Madame de Morzov'un Vandeliller tarafından gönderilmiş bir ulağın getirdiği tezkerelerin içinden çıkan ve içinde benim için de bir iki söz bulunan bir mektubundan Jack'ın hastalandığını öğrendim. Oğlunun sağlığının bozulması kadar kendisinin katılmadığı ikinci bir sürgünün başlamasından dolayı kederli olan Monsieur de Morzov, bu mektuba sevgili Henriette'nin ne durumda olduğunu anlamama imkan veren bir iki cümle eklemişti. Gece gündüz demeden Jack'ın başında beklerken kuşkusuz bir yandan da kocası tarafından türlü haksızlıklara uğruyordu. Aslında böylesi kavgaların üstünde kalacak bir insandı ama bütün ruhuyla çocuğunun bakımına eğildiğinden bunları yenmeye gücü yoktu herhalde. Henriette'nin bir zamanlar hayatın ağırlığını azaltmış bir dosta ihtiyacı vardır diye düşündüm. Böyle bir yardımı hiç değilse Monsieur de Morzov'u meşgul ederek kendinden uzaklaştırmak, kullanmak için isteyebilirdi. Kaç kere onu üzecek olduğumu kontu dışarı çıkarmıştım. Masum bir kurnazlıktı bu benim yaptığım. Temiz bir minnetle ve seven kimse için vaatlerle parlayan o anlamlı bakışlarda birkaçına kavuşmuştum böylelikle. Kısa bir süre önce Viyana Kongresi'ne delege olarak yollanan Charles'ın izinde yürümek tutkusu vardı içimde. Henriette'nin tahminlerini hayatın pahasına haklı çıkarmayı ve kardeşimin bir uydusu olmaktan kurtulmayı, yükselmeyi, bağımsız kalmayı istiyordum. Kralın yanından ayrılmamaktaysa çok çıkarım vardı. Ama bütün bunlara rağmen o mektuptan sonra hayallerimde gelip karşımda duran Madame de Morzov'un kederli yüzü her şeyi unutturdu bana. Gerçek sultana gidip hizmetimi sunmak için kralın yanından ayrılmaya karar verdim. Tanrım, seviyormuş beni. Vendililerin yolladıkları ulak Fransa'ya dönemiyordu. Kral buyruğunu oraya götürecek gözünü budaktan esirgemez bir adam arıyordu. Bu tehlikeli görevi üstlenecek olan kimseyi kralın hiçbir zaman unutmayacağını Duc de Lenoncourt da bilmekteydi elbet. Bu yüzden bana sormak gereğini bile duymadan beni görevlendirtmiş bu konuda. Ben de hem haklı bir amaç uğrunda görevlendirildiğim hem de Kloşgor'da yeniden dönebileceğim için büyük bir sevinçle kabul ettim. Daha 21 yaşında kralın huzuruna kabul edilmek şerefine erdikten sonra Fransa'ya döndüm. Ve gerek Paris'te gerek Vendy'de majestenin vermiş olduğu buyrukların gereğini yerine getirdim. Mayıs'ın sonuna doğru hakkımda dikkatleri çekilmiş, Bonapartçı makamların takibi altında şatosuna dönen bir adam gibi yukarı Vendy'de, Bocage'da, Poitou'da çiftlikten çiftliğe, ormandan ormana yürüyerek, gereğinde yolumu değiştirerek Samur'a geldim. Oradan Chinon'a, oradan da Nuel korusuna ulaştım. Orada ağaçlıklar arasındaki kıraç bir alanda Kont'a rastladım. Beni atının terkisine aldı, tanıyabilecek kimseye rastlamadan evine götürdü. İlk sözü şu oldu: Jacques daha iyi. Bir yaban hayvanı gibi izi sürülen diplomatik asker durumumu anlattım ona. Bunu öğrenince asilzadelik damarları kabardı, beni evinde konuklamak gibi tehlikeli bir işi Monsieur de Chassel'e bırakmayı kendine yediremedi. Kloşgord'u görünce aradan geçen 8 ay bir rüyaymış gibi geldi bana. Kont önden gitti karısına, "Bilin bakalım kimi getiriyorum size. Felix!" dediği zaman kontes kolları iki yanına düşmüş, yüzü hayret içinde "Nasıl olur?" diye mırıldandı. Ortaya çıktım, ikimiz de hareketsiz, o oturduğu koltuğa mıhlanmış, bense kapının eşiğinde tek bir bakışla arada kaybolan bütün zamanı telafi etmek isteyen iki sevgilinin doymak bilmez sabitliğiyle seyrediyorduk birbirimizi. Kalbindeki duyguları açığa vuran bu şaşkınlıktan utanmış bir halde yerinden kalktı, ben de yaklaştım. Öpmem için elini uzattı. "Sizin için çok dua ettim," dedi. Babası hakkında bilgi istedi. Sonra ne kadar yorgun olabileceğimi anlayarak yatacağım yeri hazırlatmaya gitti. Bu sırada Kont da yiyecek getiriyordu bana. Çünkü neredeyse açlıktan ölecek bir durumdaydım. Kendi odasının üstündeki odayı, yani eskiden teyzesinin oturduğu odayı vermişti bana. Ayağını merdivenin ilk basamağına attıktan ve hiç şüphesiz o odaya kadar benimle gelip gelmemeyi kendi kendine tartıştıktan sonra bu işi konta bıraktı. Arkamı döndüm, kızardı, iyi uykular diledi ve hemen uzaklaştı. Yemeğe indiğim zaman Waterloo bozgununu, Napolyon'un kaçtığını, müttefik kuvvetlerin Paris üzerine yürüdüklerini, Bourbonların yine Fransa tahtına dönmelerinin muhtemel olduğunu öğrendim. Bu haberler Kont için her şeydi. Bizim içinse hiçbir önem taşımadı. Çocuklar bir kere görülüp okşandıktan sonra bizim için en önemli şey ne oldu biliyor musunuz? Tabii burada en önemli derken Kontes'i solgun ve zayıf görünce düştüğüm telaştan söz etmiyorum. Çünkü hayretin insanda yaratabileceği yıpranmayı biliyordum. Bu yüzden kendisini gördüğüm için duyduğum memnunluğu belirtmekten başka bir şey söylememiştim. Evet, bizim için en önemli haber şu oldu: buzlu suyumuz var. İçki kullanmadığım için suyu buzlu içmeyi severim ben. Bu yüzden geçen yıl Kontes bana yeterince soğuk su ikram edemediği için bayağı üzülmüştü. Allah bilir ne sıkıntılara katlanarak bir buzluk yaptırmıştı. Bir kelimenin, bir bakışın, sesteki bir değişmenin, dışarıdan önemsizmiş gibi görünen bir dikkatin seven bir kalbe yettiğini siz herkesten iyi bilirsiniz. Zaten aşkın en büyük üstünlüğü kendi kanıtlarını yine kendisinin getirmesi değil midir? İşte böyle. Eskiden tavla oyunlarında yaptığım hareketlerle ben bütün duygularımı Henriette'ye nasıl belirttiysem, o da şimdi gözleriyle, bakışlarıyla, sevinciyle bana duygularının bütün derinliğini anlatmış oldu. ama sevgisinin temiz belirtileri bol bol ortaya çıktı. Gelişimin 7. gününde eski tazeliğini yeniden bulmuştu. Sağlık, neşe ve gençlik saçmaya başlamıştı. Kalp hazinelerimi nasıl bollaşmış, zenginleşmiş bulduğumsa, sevgili zambağımı da güzelleşmiş, daha iyi açılmış bulmuştum. Ayrılık yalnız küçük kafalarda, bayağı ruhlarda duyguları köreltir. Ruhun çizgilerini siler, sevilen insanın güzelliğini azaltır. Ateşli hayal güçlerinde heyecanın etkisiyle kanları yepyeni bir kızıllık, aşkları değişmez bir biçim alan kimselerde ise ayrılık ilk Hristiyanların inançlarını sağlamlaştıran onlara Tanrı'yı daha yaklaştıran işkenceler gibi değil midir yoksa? Aşka düşmüş bir gönülde istenen çizgileri hayallerin alevlerinden geçirerek onları renklere bürünmüş göstererek daha da değerli kılan kesiksiz arzular yok mudur? Taptığımız bir yüzü düşüncelerle zenginleştirerek ona ideal güzelliği sunan bir takım çırpınmalar duymaz mıyız içimizde? Her anısı teker teker canlanan geçmiş zaman gittikçe büyür, gelecek günler umutlarla donanır. Elektrik yüklü iki kalp arasındaki ilk görüşme, toprağı canlandıran ve şimşek ışıklarıyla feyizlendiren hayırlı bir fırtına rolünü oynar. Bu düşüncelerin, bu duyguların aramızda karşılıklı olduğunu görünce ne tatlı hazlar tattım. Henriette'nin mutluluğunun gitgide arttığını nasıl büyülenmiş gözlerle izledim. Sevgilisinin bakışları altında yeniden hayata kavuşan bir kadın, bir şüphe yüzünden ölen ya da öz su yokluğundan sapında kuruyup giden kadınlara göre daha büyük bir sevgi belirtisi göstermiştir. Bu durumlardan hangisi daha dokunaklıdır? Bilmiyorum. Madame de Morzov'un bu yeniden doğuşu, Mayıs ayının çimenler üstündeki etkisi kadar, gün ışığının ve suyun solgun çiçekler üstündeki etkisi kadar tabii oldu. Sanki aşkımızın doğup büyüdüğü bu vadi gibi Henriette de kış uykusundan uyanıyor, gözlerini onun için bahara açıyordu. Yemekten önce sevgili taraçamıza indik. Son görüşüme göre daha zayıflamış bulunan, yine bir hastalığa yakalanıyormuş gibi sessiz sessiz annesine yapışarak yürüyen zavallı Jack'ın saçlarını okşayarak hastayken başında geçirmiş olduğu geceleri anlattı. Şu son 3 ayı tamamiyle içine kapanarak geçirmişti. Öyle diyordu. İçinde ışıklar parlayan, kendisi için yasaklanmış ölenler yapılan muhteşem dairelerine girmekten korka korka ve kapısının önünde bir gözü çocuğunda, öbürü belirsiz bir yüz üstünde, bir kulağı acılarını dinler, öbürü bir sesi duymaya çalışır bir halde karanlık bir sarayda yaşamış gibiydi. Yalnızlığın esinlettiği şiirler, hiçbir şairin söyleyemediği şiirler söylemişti. Ama bütün bunları masumca, en ufak bir aşk belirtisi, bir şehvet isteği olmadan ve içlerine doğulan Frangistan güllerinde olmasını düşündükleri bir şiir tadı koymadan söylemişti. Kont da yanımıza geldiği zaman kocasına gururlu bir bakışla bakabilecek, oğlunun alnına yüzü kızarmadan bir öpücük kondurabilecek, kendi kendini takdir eden bir kadının edasıyla devam etti sözlerine. Çok dua etmişti. Uzun geceler boyunca ellerini ölmesinden korktuğu çocuğunun üstünde tutmuştu. "Yavrumun yaşaması için Tanrı'nın kapılarına kadar gidiyor yalvarıyordum," diyordu. Hayaller görmüştü, bunları bana anlatıyordu. "Ben uyurken kalbim nöbet tutuyordu," dedi. Meleklerinki gibi tatlı sesiyle söylediği bu sözleri duyunca kont atıldı. "Yani," dedi, "deli gibi bir şey olmuştunuz desenize." Büyük bir acıyla kıvrandı kontes, sanki ilk defa yaralıyordu kocası kendisini. 13 yıldan beri bu adamın yüreğine oklar saplamaktan bir an geri durmadığını unutmuştu sanki. Uçarken basit bir saçma tanesiyle vurulan yüce kuş, şaşkın bir güçsüzlüğe dönüştü. Bir an sustuktan sonra, "Neler söylüyorsunuz Monsieur?" dedi. "Zekanızın muhakemesinde sözlerimin bir teki de bağışlanmaya layık görülmeyecek mi acaba? Benim zayıflığıma karşı hoşgörüyle, kadınca fikirlerime karşı anlayışla davranmak lütfunda hiç mi bulunmayacaksınız?" Durdu. Bu melek kadın bu mırıldanmalardan dolayı daha şimdiden pişman olmuştu. Bütün geçmişi gibi bütün geleceğini bir bakışla ölçmeye çalışıyordu. Acaba kont bu sözlerindeki anlamı kavrayabilecek miydi? Ya şimdi zehir zemberek bir karşılık verirse? Şakaklarındaki mavi damarlar atmaya başladı. Gerçi gözlerinden tek damla yaş akmadı ama yeşil bakışlarının solduğu görülüyordu. Sonra benim gözlerimde kederini büyümüş, duygularını keşfedilmiş, ruhunu ruhunda okşanmış görmemek, daha çok da hanımını yaralayan kimsenin gücünü ve sıfatını düşünmeksizin parçalamaya hazır, genç bir aşkın kızgın merhametine tanık olmamak için gözlerini yere indirdi. Bu gibi berbat anlarda kontun takındığı çalımlı tavrı bir görmeliydi. Karısına üstün geldiğine inanıyor, sonra onun üstüne aynı sesi çıkaran balta darbeleri gibi aynı fikri tekrarlamaktan başka bir şey olmayan bir takım cümleler yağdırıyordu. Seyisi gidip de kendisini çağırınca kont ister istemez bizim yanımızdan ayrılmak zorunda kaldı. "Bakıyorum da hiç değişmemiş kont," dedim Henriette'ye. "Evet, hiç değişmedi," diye karşılık verdi Jack. Monsieur de Morzov'u çocukları tarafından eleştirilmekten kurtarmak isteyen kontes, "Evet oğlum," dedi. "Hiç değişmedi babanız. Eskisi gibi hep mükemmel bir adam olarak kaldı. Siz onun sadece şimdiki halini görüyorsunuz. Eskiden nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yüzden ona karşı haksızlık işlemeden eleştiremezsiniz onu. Hem sonra babanızın bir hata işlediğini görmek acısını da duysanız, ailemizin şerefi bunu en derin bir şekilde unutmanızı saklamanızı gerektirir. İçinde bulunduğu bu acı düşüncelerini dağıtmak için Cassin ve Retor yer çiftliklerindeki işler ne alemde diye sordum. Umduğumuzun üstünde dedi. Binaların yapımı bitince çok iyi iki çiftçi bulduk. Çiftliklerden birini vergiler çıktıktan sonra 4500 franga, birini 5000 franga onlara kiraladık. Kira süresini 15 yıl olarak tespit ettik. İki yeni çiftliğe de daha şimdiden 3000 fidan dikmiş bulunuyoruz. Hani Manette'nin akrabası bir adam vardı. O da Rabella'yı kiraladığı için çok memnun. Martin de Bode çiftliğini işletiyor. Dört çiftçimizin kiraladıkları arazi çayırlık ve ormanlıktır. Ama bunlar dürüstlükten yoksun bazı çiftçiler gibi bizim topraklarımıza ait gübreyi kendi topraklarına götürmüyorlar. Böylece çabalarımız büyük bir başarıyla sonuçlandı.